Ayrım 13.
1. Kendine özgü bir toprak ve özel bir ad. Her aşiret, asıl oturduğu yer dışında avcılık ve balıkçılık için önemli bir toprağa da sahipti. Bu toprağın ötesinde, en yakın aşiretin toprağına kadar giden, yansız, nötr, geniş bir alan uzanıyordu ki, bu alan, akraba dilleri konuşan aşiretler arasında daha dar, başka başka dilleri konuşan aşiretler arasında daha genişti. Bu yansız alan, Cermenler'de Grenswald, sınır orman, Sezar'ın su evlerinin ülkeleri çevresinde yarattıkları çöl, Danimarkalılarla Almanlar arasında Iserholt, Danimarka dilinde Jornhed, Limes Denis, Cermenlerle Slavlar arasında Sassenwold ve Braniborg'dur. Slavca'da koruyucu orman Brandenburg adı buradan gelir. Böylece pek de belirli olmayan bir biçime sınırlandırılmış bu toprak aşiretin ortak ülkesiydi. Bu, komşu aşiretlerce de böyle bilinir ve ülkenin sahibi bulunan aşiret tarafından bütün saldırılara karşı savunulurdu. Sınırların belirsizliği çoğu zaman ancak nüfus önemli bir şekilde artarsa pratikte can sıkıcı bir durum alıyordu. Aşiret adları çoğunlukla listeye isteye isteye seçilmiş olmaktan çok rastlantı sonucu alınmış gibi görünür, zamanla bir aşiretin komşu aşiretler tarafından kendisi için kullanıldığından başka bir adla adlandırıldığı sık sık görülmüştür. Tıpkı Almanların tarihte taşıdıkları ilk kolektif adı Cermenler adını Keltlerden almış oldukları gibi. 2. Yalnız o aşirete özgü bir lehçe. Gerçekte aşiret ve lehçe düşümdeştir. Yani aynı zamanda oluşan iki şeydir. Amerika'da bölünmeler sonucu yeni aşiret ve yeni lehçelerin oluşması daha yakın zamanlara kadar görülüyordu ve kuşkusuz bu oluş henüz tamamen durmamıştır. Güçten düşmüş iki aşiret kaynaştığı zaman istisnai bir biçimde aynı aşiret içinde birbirine çok yakın iki lehçenin konuşulduğu olur. Amerikan aşiretlerinin ortalama nüfusu 2000 üyenin altında kalır. Bununla birlikte Birleşik Devletler'de aynı lehçeyi konuşan yerlilerin en kalabalığı Cherokee'lerin sayısı 26 bindir. 3. Gençler tarafından seçilmiş saşem ve askeri şeflere gösterişli bir biçimde yetkilerini verme hakkı. 4. Saşem ve askeri şefleri kendi gençlerinin isteğine karşı olsa bile görevden almak hakkı. Saşem ve askeri şeflerin aşiret konseyi üyesi olmaları, aşiretin onlar üzerindeki bu haklarını kendiliğinden açıklar. Bir aşiretler federasyonu kurulduğu ve bütün aşiretlerin bir federal konseyde temsil edildiği her yerde, yukarıda adı geçen haklar bu federal konseye geçiyordu. 5. Ortak dinsel düşünceler, mitoloji ve dinsel ayinler. Kendi barbar tarzlarında yerliler dindar bir halktı. Mitolojileri henüz eleştirici bir inceleme konusu olmamıştır. Dinsel düşüncelerinin cisimleşmelerini insan biçiminde tasarlıyorlardı. Her türlü ruh ama bu yerlilerin o zaman bulundukları barbarlığın aşağı aşamasında henüz put, idol denen plastik simgeler bilinmiyordu. Bu, doğanın ve çoktan rıcılığa doğru evrimlenen öğelerin egemen olduğu bir dindir. Bu çeşitli aşiretlerin özellikle dans ve oyunlar halinde iyice belirlenmiş bazı ayin biçimleriyle kutlanan düzenli bayramları vardı. Dans, bütün dinsel törenlerin temel ögesiydi. Her aşiret kendi bayramlarını ayrıca kutlardı. 6. Genel işler için bir aşiret konseyi. Bu konsey, çeşitli gençlerin her zaman görevden alınabilmeleri olanaklı olduğuna göre, gerçek temsilcileri durumunda bulunan bütün saşem ve askeri şeflerinden kuruluydu. Oturumlarını, söz alma ve düşüncesini duyurma hakkına sahip olan öbür aşiret üyeleriyle çevrili olarak açıkça yapardı, karar konseyindi. Kural olarak, oturumda hazır bulunan bütün erkekler istedikleri zaman konuşurlardı, kadınlar da görüşlerini istedikleri bir erkek konuşmacı aracılığıyla açıklatabilirlerdi. İrokuallarda bazı kararlar için Cermenlerin mark topluluklarında da olduğu gibi kesin kararın oy birliğiyle alınması gerekirdi. Aşiret konseyine özellikle yabancı aşiretlerle olan ilişkileri bir düzene koyma işi düşerdi. Elçiler kabul eder, elçiler gönderirdi, savaş açar, barış yapardı. Savaş çıkarsa genel olarak gönüllüler savaşırdı. Aslında aralarında kesin bir barış antlaşması yapılmamışsa her aşiret bütün öbür aşiretlerle savaş durumunda kabul edilirdi. Çoğunlukla bu türden düşmanlara karşı düzenlenen savaş seferleri ünlü savaşçılar tarafından bireysel olarak düzenlenirdi. Bunlar bir savaş dansına başlarlardı. Bu dansa katılanlar böylece sefere katıldıklarını belirtmiş olurlardı. Müfreze, kolon hemen kurulur ve yürüyüşe geçerdi. Aynı şekilde saldırıya uğrayan aşiret topraklarının savunması çoğu zaman gönüllülerin askere alınmasıyla sağlanırdı. Bu müfrezelerin gidiş ve gelişleri daima halk şenliklerine neden olurdu. Bu tür savaş seferleri için aşiret konseyinin izni zorunlu değildi ve bunun için konseyden ne izin istenir ne de alınırdı. Bu, Tacitus'un anlatmış bulunduğu biçimde silahlı Cermen bilelikleri Suites Armées tarafından yapılan özel seferlere tamamen benzer. Şu ayrımla ki, Cermenlerle bilelikler, Suites mahiyetler daha sürekli bir niteliğe sahiptir. Barış zamanlarında örgütlenmiş ve savaş durumunda çevresinde öbür gönüllülerin toplandığı sağlam bir çekirdek oluştururlar. Bu savaşçı müfrezeler ender durumlarda kalabalık olurlardı. Yerlilerin en önemli savaş seferleri, hatta uzun aralıklı olanları bile çok küçük askeri güçlerle yapılırlardı. Bu birliklerden birkaçı büyük bir girişim için bir araya geldikleri zaman her biri yalnızca kendi şefinin sözünü dinlerdi. Sefer planının birliği iyi kötü bu şeflerden kurulu bir konsey tarafından sağlanırdı. Ammianus Marcellinus'ta anlatılmış olduğu gibi Almanlar 4. yüzyılda yukarı Ren üzerinde işte bu biçimde savaşıyorlardı. 7. Bazı aşiretlerde bir büyük şef buluyoruz ama bunların yetkileri çok azdır. Büyük şef çabuk davranılması gereken durumlarda konsey toplanıp kesin karar alabilene kadar geçici önlemler alması gereken saşemlerden biridir. Bu, gelişmenin hemen başlangıç aşamasında bir görevliyi yürütme gücüyle donatmak için başvurulan bir girişimdir ki, gelişmenin gidişi içinde hemen hep kısır kalmıştır. Daha sonra göreceğimiz gibi bu görevli eğer her zaman değilse çoğu durumda büyük askeri şeften, başkomutandan çıkacaktır. Amerika yerlilerinin büyük çoğunluğu aşiret biçiminde toplanmanın ötesine geçemedi. Bu yerlilerin nüfusu küçük, biri öbüründen geniş sınır bölgeleriyle ayrılmış, sürekli savaşlarla güçten düşmüş aşiretleri az sayıda insanla geniş bir toprağı tutuyorlardı. Şurada burada geçici bir tehlike karşısında evlenmeler dolayısıyla akrabalaşmış aşiretler arasında birlikler kuruluyor ve bu birlikler tehlikenin dağılmasıyla birlikte dağılıyorlardı. Ama bazı bölgelerde oldum olası akraba bulunan aşiretler dağıldıktan sonra sürekli federasyonlar biçiminde yeniden bir araya gelerek ulusların 16 meydana gelmesine doğru ilk adımı atıyorlardı. Birleşik Devletler'de bu tür bir federasyonun en gelişmiş biçimini Irakualar'da buluyoruz. Irakualar büyük bir olasılıkla Dakotalar büyük ailesinin bir dalını oluşturmakta bulundukları Mississippi'nin batısındaki topraklarını bırakarak uzun dolaşmalardan sonra bugünkü New York eyaleti içine yerleştiler ve 5 aşirete ayrıldılar. Senekalar, Cayugalar, Onondagalar, Oneidalar ve Mohawklar. Balık, av eti ve ilkel bir bahçıvanlıkla yaşıyor, hemen her zaman kazık bölmelerle çevrilmiş köylerde barınıyorlardı. Nüfusları hiçbir zaman 20 bini geçmeyerek 5 aşiret içinde belirli bir sayıda gençler halinde aynı dilin birbirine çok yakın lehçelerini konuşuyorlar, 5 aşiret arasında paylaşılmış aynı toprak parçası üzerinde yaşıyorlardı. Bu toprak yeni fethedilmiş olduğundan yenmiş aşiretlerin ezilmiş halka karşı kendiliğinden yaratılmış birliği doğal olarak varlığını sürdürüyordu. Bu birlik en gencinden 15. yüzyılın başına doğru bir sonsuz konfederasyon kurana kadar gelişti. Bu konfederasyonda yeni güçlerinin bilincine vararak hemen saldırıcı bir nitelik kazandı. Gücünün en yüksek noktasına vardığı zaman 1675'e doğru oturanlarını kısmen kovup kısmen haraca bağladığı çevredeki geniş toprakları fethetmiş bulunuyordu. İrokuallar Konfederasyonu, yerlilerin barbarlığın aşağı aşamasını aşmamış durumda bulundukları zaman, öyleyse Meksika, Yeni Meksika ve Peru yerlileri hariç, erişmiş bulundukları en ileri toplumsal örgütlenmeyi gösterir. Konfederasyonun temel kuralları nelerdi, şimdi onu görelim. 1. Eşitlik ve aşiretin bütün iç işlerinde tam bir bağımsızlık temeli üzerinde 5 kandaş aşiretin sonsuz konfederasyonu. Bu kandaşlık konfederasyonun gerçek temelini oluşturuyordu. 5 aşiretin 3'ü ana aşiretler adını taşıyordu ve tıpkı kız aşiretler adını taşıyan öbür 2 aşiret gibi bunlar da kendi aralarında kız kardeşti. 3 gens en eskiler hala yaşıyor ve 5 aşiret içinde de temsil ediliyorlardı. 3 başka gens 3 aşiret içinde temsil ediliyorlardı. Bu genslerden her birindeki üyeler 5 aşiretin bütünü içinde birbirinin kardeşiydi. Basit lehçe değişiklikleri bulunan ortak dil, ortak kökenin kanıtı ve belirtisiydi. 2. Konfederasyon organı sınıf ve saygınlık bakımından hepsi de birbirine eşit, 50 saşemden kurulu bir federal konseydi. Konfederasyonun bütün işlerini tam yetkiyle bu konsey kararlaştırırdı. 3. Konfederasyonun kuruluşu sırasında bu 50 saşem, salt konfederasyon erekleri bakımından yaratılmış yeni görevlerin sahipleri olarak aşiret ve gensler arasında dağıtılmışlardı. Bunlar görevin her yeni açılışında ilgili gensler tarafından yeniden seçilirler ve gene onlar tarafından görevden alınabilirlerdi. Ama onlara görev ve yetki vermek hakkı federal konseye aitti. 4. Bu federal saşemler aynı zamanda kendi aşiretlerinde de saşemdiler ve aşiret konseyinde yerleri ve oyları vardı. 5. Federal Konsey'in bütün kararlarının oy birliğiyle alınması gerekiyordu. 6. Oy aşiret tarafından verilirdi, öyle ki geçerli bir karar alınabilmesi için her aşiret ve her aşiret içindeki bütün konsey üyelerinin onaylarını bildirmeleri gerekirdi. 7. 5 aşiret konseyinden her biri Federal Konsey'i toplanmaya çağırabilirdi ama Federal Konsey kendi kendini toplanmaya çağıramazdı. 8. Oturumlar toplanmış bulunan halkın önünde yapılırdı. Her irekualı erkek oturumlarda söz alabilirdi. Karar yalnızca konseye aitti. 9. Konfederasyonun başına kimse konmamıştı. Konfederasyonun yürütme gücüne sahip başkanı yoktu. 10. Buna karşılık konfederasyonun aynı yetkilere ve aynı güce sahip iki yüksek savaş şefi vardı. Ispartalılar da İlk kral, Roma'da iki konsül. İşte İrokuaların 400 yıldan çok bir zamandan beri içinde yaşadıkları ve hala yaşamakta bulundukları kamu düzeni budur. Bunu Morgan'a dayanarak ayrıntılı bir biçimde anlattım çünkü burada henüz devlet nedir bilmeyen bir toplumun örgütlenmesini irdeleme olanağına sahip bulunuyoruz. Devlet, kendisini oluşturan yurttaşlar topluluğundan ayrı, özel bir kamu gücünün varlığını gerektirir ve Cermen Mark'ının yapılışını bu yapı daha sonra devletin ana temelini sağlamaya aday olduğu halde doğru bir içgüdüyle devletten öz bakımından ayrı, özü gereği salt toplumsal bir kuruluş olarak kabul eden Marer, sonuç olarak bütün yazılarında ilkel Mark, köy, derebeylik toprakları ve kent kuruluşlarından yola çıkarak ve onların yanı sıra kamu gücünün yavaş yavaş nasıl oluştuğunu irdeler. Aynı kökten gelen bir halkın geniş bir kıta üzerine yavaş yavaş nasıl yayıldığını, aşiretlerin bölünerek nasıl halklar değişmez aşiret grupları haline geldiklerini, dillerin bunlar arasında yalnızca anlaşılmaz bir hale gelene kadar değil, aslında aralarındaki ilkel birliğin hemen hemen bütün izleri silinecek ölçüde nasıl değiştiklerini, ayrıca aşiretler arasında çeşitli genslerin nasıl birçok parçalara ayrıldığını, ana genslerin kabile olarak nasıl sürüp gittiklerini ve bu en eski gens adlarının birbirinden çok uzak ve uzun süreden beri ayrılmış bulunan aşiretler içinde nasıl süre geldiklerini, yerli aşiretlerin çoğunda kurt ve ayı hala gentilis adlardır, Kuzey Amerikan yerlileri arasında görürüz. Ve yukarıda anlatılan yapı genel olarak bütün bu aşiretlere uygun düşer. Yalnızca şu ayrımla ki, bu aşiretlerden çoğu akraba aşiretler arasındaki konfederasyona kadar gelişmemiştir. Ama bir kez gens toplumsal birim olarak ortaya çıkınca bütün gensler, kabileler ve aşiret yapısının ne derece bu birimden itibaren hemen hemen kaçınılmaz bir zorunlulukla geliştiğini de görürüz. Kaçınılmaz çünkü bu doğal bir gelişmedir. Bu gruplardan her üçü de her biri bir bütün oluşturan ve kendi işlerini kendi gören ama gene de her biri öbürünü tamamlayan farklı derecelerde kandaşlık gruplarıdır. Ve onlara düşen işlerin çerçevesi aşağı aşamaya ait bulunan barbarın bütün kamu işlerini kapsamına alır. Öyleyse halk içinde toplumsal birim olarak gense bulduğumuz her yerde aynı zamanda anlatmış bulunduğumuza benzer bir aşiret örgütünü arayabiliriz. Ve Yunanlılarla Romalılarda olduğu gibi yeterli kaynaklara sahip bulunduğumuz zaman yalnızca bu örgütü bulmakla kalmayacak. Ayrıca şuna da inanacağız ki kaynaklara sahip bulunmadığımız yerde Amerikan toplumsal yapılaşmasıyla karşılaştırma, kuşkuları ve en güç açmazları çözmede bize yardımcı olur. Ve bütün saflığı ve yalınlığıyla bu gentilis örgütlenme ne hayranlığa değer bir yapılaşmadır. Askersiz, jandarmasız, polissiz, soylular sınıfı yok, ne kral, ne hükümet, ne vali, ne yargıç, hapissiz, davasız, her şey düzenli bir biçimde gider. Bütün kavgalar, bütün çekişmeler, ilgili kimselerin topluluğu, yani gens ya da aşiret ya da kendi aralarında çeşitli gensler tarafından bir sonuca bağlanır. Aslında bizim ölüm cezamızın, uygarlığın bütün üstünlük ve bütün sakıncalarıyla uygarca biçiminden başka bir şey olmadığı kan davası, vendetta tehdidi, yalnızca son ve ender uygulanan bir çare olarak işe karışır. Kamusal işlerin günümüzdekilerden çok daha büyük sayıda olmalarına karşın, ev ekonomisi bir dizi aile içinde ortaklaşa ve komünist bir niteliktedir, toprak aşiretin mülkiyetindedir. Yalnızca küçük bahçeler geçici olarak evleklere bırakılmıştır. Gene de bizim geniş ve karmaşık yönetim aygıtımıza hiçbir gereksinme duyulmamıştır. Her şeyi ilgililer kararlaştırır ve çoğu durumda yüzlerce yıllık bir töre her şeyi önceden düzenler. Yoksul ve gereksinenler bulunamaz. Komünist ev ekonomisi ve gens, yaşlılar, hastalar, savaş sakatları karşısındaki görevlerini bilir. Herkes eşit ve özgürdür, kadınlar dahil. Henüz genel olarak yabancı aşiretlerin köleleştirilmesi için olduğu gibi köleler içinde yer yoktur. İrokuallar 1651'e doğru Erieleri tarafsız ulusu yendikleri zaman onlara eşit haklarla konfederasyona girmeleri önerisinde bulundular. Ancak yenilenler bu öneriyi kabul etmedikleri zaman topraklarından kovuldular. Ve böylesine bir toplum ne yaman erkekler ne yaman kadınlar yetiştirir. Buna bozulmamış yerlileri tanınmış bulunan bütün beyazlar bu barbarların kişisel onur, doğruluk, karakter gücü ve yiğitliğine duydukları hayranlıkla tanıklık ederler. Bu yiğitliğe gelince bunun en yeni örneklerini Afrika'da gördük. Birkaç yıl önce Zulular, birkaç ay önce de Nubiyenler, gentilis kurumların henüz ölmemiş bulunduğu iki aşiret, hiçbir Avrupa ordusunun yapamayacağı şeyi yaptılar. 17. Ateşli silahlardan yoksun, yalnızca kargı ve mızraklarla meydan savaşında dünya birincisi olarak tanınan Britanya piyadesinin çabuk atışlı tüfeklerinin kurşun yağmuru altında, silahların arasındaki büyük farka karşın ve askeri hizmet nedir, talim nasıl yapılır bilmedikleri halde, İngiliz süngülerinin ucuna kadar ilerlediler ve onları birkaç kere sarstılar, hatta püskürttüler. Nelere katlanıp neler yapabileceklerine bir kafrın 24 saatte bir attan daha çok yol alabileceğinden yakınarak bizzat İngilizler tanıklık ediyorlar. Bir İngiliz ressamı, bu adamlarda en küçük kasın bile kabarık, bir kamçı kayışı gibi sert ve gergin olduğunu söylüyor. İşte çeşitli sınıflar halinde bölünme olmadan önce insanların ve insan toplumunun durumu buydu.